Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve fahri alem ve mefhari beni alem, rahmetellil alemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, saadeti üzerinize olsun kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, mesnevi-i manevi hikem-i ataiye. Yani mesnevinin hikmetleri ve Ataullah İskenderi Hazretlerinin bir şekilde insan ve ilah, abd, mabud ilişkisini anlatan eserini mütalaa edeceğiz. Dikkat ederseniz, dikkat buyurduysanız, mesnevi derken hikmeti, hikem derken de mesneviyi tarif etmiş olduk. Çünkü mesnevi aynı zamanda ikiliği ifade eden, çünkü mesnevi kendi arasında ikili beyitlerle yazılmış, müstakil ama tek olan ikililere denir. Mesnevi-i manevide de bu espri vardır. Yani insan bir yönüyle alemi kudrete, bir yönüyle alemi hilkate bakar. Bir yönüyle mahluktur, bir yönüyle de halikine bakar. Kendisi mahluktur ama mahluk için yaratılmamıştır. Halik için yaratılmamıştır. Kendisi talebedir, mürittir. Allah'a ve Allah'ın varisi yeryüzündeki nübüvvetini ilan ettiği, yani Cenab-ı Hakk'ın manevi mirasını bizler üzerine taşıyan, bizlere aktaran zatlar, peygamberleri ve velileri dinleyen kişilerin o yoldan takip ederken gittiklerinde müritlerdir. Bunlardan öğrendiklerini aktarırken de nelerdir efendim? Mürşitlerdir. Her müminin kendine ait bir müritlik ve mürşitlik vasfı vardır. Bir hanım annesinden bir şey öğrenirken onun çocuğudur, müridi'dir. Çocuğuna bir şeyi doğru şekilde aktarırken o çocuğun mürşididir, annesidir. Mümin hiçbir zaman tek yönlü olmamalı. Öğrenmeli, öğrendiğini kalben tasdik etmeli, kalbinde onun muhabbetini hissettiği gibi başkalarına da yaymalı. Emri bil marufu biz sadece takliden belli şeylerin, efendim, malumatın aktarılması zannediyoruz. Aslında din nasihattır. Nasihat kalbi tahsih eder. Kalbi düzeltmeyen ve düzgün kalpten çıkmayan sözler nasihat kabilinden değildir. Dolayısıyla mesnevi manevi bu iki yönü, hem derinlemesine oluşu hem de yaygın bir şekilde bunu aktarışı, hikem-i ataiye de mesnevi tarzının bir mensur hali gibi, ki aslında hikem-i ataiyenin içerisinde de bir vezin vardır. Yani cümle gibi yazılsa da aslında böyle biraz serbest şiir havasına andıran bölümleri de vardır ve birçok yeri de vezne uygundur. Dolayısıyla hikem-i ataiyede de bu kalıpların belli bir vezin ve ölçüde yapılmasının da ayrı bir hikmeti, bu işin ölçüsünün belli olduğuna işaret etmek içindir. Yoksa şiir yazmak için, edebiyat yapmak için ne hikem-i ataiye kaleme alınmıştır, ne de mesnevi-i manevi efendim kaleme aldırılmıştır. Şimdi böyle dedikten sonra, geçen hafta hikem-i ataiyeden çok konuşamadık diye bazı seyircilerimiz bize elektronik postalarla ulaşıp bir güzel efendim tenkitte bulunmuşlar, haklılar. Ama bu arada dikkat ederseniz güzel sorular soruldu. Basit gibi görülen fakat sohbete vesile olacak sorular sordu. Kıymetli dinleyicilerimiz katıldılar. Onların telefonuna, sorularına cevap verirken biz de sanki biraz bereketlendik gibi geliyor. Maksat kitaptan çok çok işlemek değil, anlayarak geçmektir, nüfuz etmektir. Tabii ki bunu bendeniz mümkün mertebe muhtasar yapmaya çalışsam da bazen haddi aşıyor olabilirim. Siz yine ikazlarınıza devam edin efendim. Şimdi hikem-i ataiyeden bir mevzu açalım. Hikem-i ataiyeden başlayalım ki bu sefer şey olsun efendim. Yani sizin de tenkitlerinizi, aynı zamanda isteklerinizi dikkate aldığımızı da göstermiş olalım. Gerçi bu isteklerinizi dikkate almak noktasında da konuşurken birazdan okuyacağım satırlar biraz hepimize dokunduracak mahiyette. Yani istediğimize, isteyeceğimize pişman olabiliriz. Ama biz şimdi devam edelim. Şöyle başlıyor efendim Hikem-i Atayye'deki mevzu. Leysel muhibbüllezi yarcu min mahbubihi ivadan ev yatlubu minhu garadan. Fe innel muhibbe men yebzulu leke leysel muhibbu men tebzulu lehu. Şimdi bu ne demekmiş? Dikkat ederseniz yine bir vezinli gibidir. Yani böyle serbest hece vezni falan diye bir dönem bizim edebiyatımızda da efendim ortaya çıkan, sonradan da bir tek bu dönemde yapıldı denilen birçok iş vardır ki şöyle bir edebiyat tarihine, insanlık tarihine baktığınızda aslında farklı bir pakette, farklı bir ambiyansla, değişik bir tarzda bize sunulan zarflar olduğunu anlarsınız. Mazruf, zarflanan aynıdır. Pek bir şey değişmez. İşte mesela bizim edebiyatımızda tenkit ederlerken, işte yeni dönem, Tanzimat edebiyatı vesairesi, yenilikçiler falan, aman derler efendim bizim şeyde, işte falanca Tevfik Fikret ilk defa beyitler arasına atıf yapılan tarzda şiiri o yazmıştır. Normalde divan edebiyatı, tekke edebiyatı bir kıtada veya beyitte tamamlanır. Öteki beyte ama şimdi lakin falan gibi geçişler olmaz derler. Bu çok abes bir şeydir. Diyeceksiniz ki bunun ne işi var şimdi? Biz Mesnevi ve Hikmet dinlemeye geldik diyeceksiniz ama konuşacağımız sahanın getirdiği bir mecburiyet bazı şeyleri duymak. Fuzuli'ye bakın, Baki'ye bakın. Hatta Çağatay edebiyatına bakın. Beyitten beyte gayet güzel atıflar görürsünüz. Mesnevi-i Manevi'ye bakın. Mesnevi-i Manevi'de yukarıda söylediği bir sözün devamını, bazen fiilini, bir öznenin fiilini ikinci beyitte, üçüncü beyitte tekrar ettiğini veya oraya dahil ettiğini görürsünüz. Yani biz farklıyız demek için ne hikmetse insanlık yırtınıyor. Yani halbuki mesela fark değil, biz sizdeniz, farklı değiliz, beraberiz diyenlere ihtiyaç var. Lütfen bunun altını çizin. Biz daha farklıyız ama, biz öyleyiz ama bizim gibi de yok. Biz Kur'an tefsir ederiz ama biz yaparız. Biz öyle bir şey yaptık ki ama biz. Yani bunları geçmek lazım. Bunları geçmek lazım. Biz dediğimizde hepimizi kastedebilecek bir manaya bürünmek lazım. Allah bunu nasip eylesin inşallah diyoruz ve esas tenkitte böyle yapılır, öyle yapılmaz diyerek dinleyicilerimize de ufak tefek mevzulara takılmaması gerektiklerini söylüyoruz. Şimdi tekrar söylüyoruz. Hikem-i Atayiye, yani Ataullah İskenderi denilen bu alemde sözleri ilhamat-ı Rabbaniye olduğu hiç şüphesiz tasdik edilen, Evliyaullah'ın her meşrebinde ve her coğrafyada sözleri baş tacı edilen, Allah aşığı olduğunda da hiç mi hiç şüphe edilmeyen bu zat, bakın net buyuruyor. Leysel muhibbüllezi yercu min mahbubihi ivadan ev yatlubu minhu garadan fe innel muhibbe men yebzulu leke leysel muhibbu men tebzulu lehu. Allah Allah. Neymiş efendim manası? Manası şudur. İyi dinleyelim. Sonradan da tarif yapılmıyor. Efendim tasavvufun, vallahi herkes tasavvuftan konuşuyor. Derya. Herkes bir şey atıyor. Aman efendim tasavvufun kaidesi yoktur ki. Ama işte şeydir yani, tasavvuftan her şeyi atarsınız. Çünkü ucu bucağı belli değildir ki gibi söylüyorlar. O ucu bucağı belli olmayan şey Allah'a vasıl olmak için lazım olan aşkın uçsuz bucaksız oluşudur. Yoksa fedakarlığı, ölçüsü, şeriatı hepsi tayin edilmiştir. Hiç kimse tasavvuf hakkında konuştuğunda bu da olur, ne olsa içinde bir sevgi cümlesi geçiyor deyip de bu işi tasavvufa yamayamaz. Tasavvufun ahkamı bellidir. Hatta size söyleyeyim, bir fıkıh kitabı kadar dayandığı noktalar belli, ayetleri, hadisleri belli, tatbikatta bellidir. Ama insanlar kendilerine göre bir şeyi uydurmak istiyorlarsa, Görüyorsunuz canım, adam Kur'an okurken bile bunu yapabilir. Bunun tasavvufla alakası yoktur. Edep ve edepsizlikle alakası vardır ki. Tasavvuf belki edebe davet ettiği için buradan da suistimale uğruyor ve insanlar kendi edeplerini edep zannediyorlar. Halbuki edep Allah ve peygamberin ahlakını kalbe kabul ettirmektir. Lütfen yazınız. Edep kalbin ahlakıdır. Hangi ahlaktır denirse, kendi ahlakınızı kalbinize tatbik etmek değil, Allah ve Resulünün ahlakını kalbe tatbik etmektir. Edep buna denir. O sebepten de kalbe ait bir ahlak olduğu için, dışarıdan bile bunu fark etmek neredeyse mümkün olmadığı için, melekler bile bunun hesabını tutamadığı için, Allah aşıklarının ve Allah'a karşı edebi olanların karşılığı cemalullah'tır, cemali Resulullah'tır. O Allah bilir onların halini. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, Allah bilir dervişlerin halini diyor Hazret. Allah bilir dervişlerin halini. Yoksa kalbinde, hiç kimsenin olmadığı yerde kalbinde Cenab-ı Hakk'a karşı yakınlığını hisseden bir insan elbette edeplidir. Tasavvuf böyle bir edebe vasıl olmak, vasıl olduktan sonra da bunu yaralamamak için insana telkin edilen müessese haline gelmiş bir manevi ilimdir. Bu sözleri lütfen kaydediniz, lütfen zapt ediniz, devamlı bunun üzerinde yürüyeceğiz. Hikem-i Atayiye'de demin okuduğum metnin tercümesi, bir şekilde maali şu: sevgilisinden bir şey uman veya ondan bir şey bekleyip isteyen kişi muhip ve seven değildir. Ha, sevgilini, şimdi muhibin tarifini yapıyor. Sevgili kime denir? Aşık kime denir veyahut? Muhip, aşık, seven kimdir? Sevgilisinden karşılık bekleyene aşık denmez. Efendim biz öyle bilmiyorduk ama aşıklıkta ille bir karşılık var. Babacığım, o senin bahsettiğin aşk arabeskte falan filan geçen aşk. Hani televizyonda seyrettiğin dizilerde olan şey. Ben bunu seviyorum, bana baksa da, ona sevgim var, bana şöyle etse de, bunlar süfli şeyler, mecazi şeylerdir bunlar. Yani işte belli belgesel, hayvan belgesellerini anlatan programlarda da bunu görebilirsiniz. Yani oradan dişi sıçrar, atlar aşağıdan, öteki erkek takla atar, bağırır, çağırır, tüylerini kabartır. Neden? Karşıdan bir şey almak için. E şimdi biz buna aşk mı diyeceğiz? O hayvandadır o. Aşk değildir. Şehvetle aşkı karıştırmamak lazım. Maddi sahanızda siz bir şeyi, ona vücut bulabiliyorsanız ve sevginizde onu şehvi olarak değerlendirebiliyorsanız, buna tasavvuf, o her şeyin atılıp tutulduğu zannedildiği sahada, yani tasavvufta, buna aşık denilmiyor. Aşık denildiğinde sevgilisinden karşılık bir ivazı, bir garazı olan adama seven denilmiyor. Peki, olamaz diyor hatta. Leyse kelimesi var çünkü başında. Değildir yani. Böyle bir şey umulmaz. Çünkü muhip, esas aşık, seven, her şeyini senin uğruna harcayandır. Yani ne demek şu? Arapçasını okuyayım. Arapçasını bilenler daha iyi şey yapar. Fe innel muhibbe men yebzuru leke. Her şeyi bezleder. Bezletmek arkadaşlar, dikkat edin, kerem eder, harcar, sehavet demiyor. Bezletmek, hani mebzul denildiğinde şöyle bir şey olur. Ya biz geçen gün efendim Eminönü'ne gittik. Orada bir adam açmış tezgahı. Oradan ne bileyim millete kalem kağıt dağıtıyor. Mebzul dediğinde mebzul şu manaya gelir. Dağıtıyor yani. Kim alıyor? İhtiyaç mı? İhtiyacı var mı? Yok mu? 5 mi almış? 10 mu almış? Ona bakmadan. Talan etmek yani. Tam buldum. Kendi isteğiyle kendi malını yağmalamaya mebzul deniyor. Mebzul. Bol bol vermek. Düşünmemek, hesabi olmamak. Şimdi fe innel muhib men yebzul leke. Zaten o mebzul leke, yani sevgiliye her şeyini verendir. Sevgiliye her şeyini veren. Ne demek bu? sevgili bir şey bile verse ona, onu da sevgiliye verendir. Allah Allah. Fesübhanallah. Ah neler konuşmak istiyorum kardeşler. Fakat adamı değilim. Vallahi ve billahi adamı değilim. Ama adamları gördüm. O adamlar öyle bir anlatırdı ki. Bir örnek vereyim mi dostlar? Bak şimdi hac mevsimi yaklaşıyor. Değil mi? Hacca gittiğinizde ne diyorsunuz? Hangi şeye mazhar olmak istiyorsunuz? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki hac yapan bir insan annesinden doğmuş gibidir. Demiyor ki sana günahları hepsi silinir ama güzel amelleri kalır diyor mu? Yeni doğmuş çocuğun ameli de yoktur dostlar. Yani eğer aşıksan gel hacca. Her şeyini ver sevgiliye al diyor sana. Allah Allah. Allah Allah. Azatlık kabul etmeyen köleliktir sevgilik. Sevgili olmak, seven olmak. Sevginin kapısında tamam hadi azat oldun. Yeter bu kadar kulluk. Çek git sen hadi. Bak sana bir şey daha söyleyeyim de iyice şaşır. Bunu bendeniz birkaç konferansta da söyledim. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme postacı diyen ahmaklar var ya, ahmak diyorum. Şu anda Rütük bizi bağladığı için aslında onlara burada söylenecek söz çok güzel de o ayrı bir zamanda söylemek lazım ve sizi temin ederim küfür değildir bu. Yani kafire küfür denir mi? Yani kafir demek, kafir olarak söylediğine kafir dediğine küfür olur mu? Değildir. O bir tespittir. Yani bir kimyager herhangi bir laboratuvarda bir maddeyi incelerken "Aa bu pislik" dediğine küfür sayılır mı? Laboratuvar ortamında pisliği, necaseti keşfetmiştir. Efendimiz'e böyle diyen insanlara bu habis gözle bakmak lazım. İtikatları böyledir. İnsanda sadece baş deliği yoktur. Birçok delikler vardır. Hangi delikten görmek isterlerse o şekilde maalesef görebilirler. Kur'an ayetleri müminin iştiyakını, şifasını, rahmetini arttırır. Kalbi kasabetle körelmiş insanlar Kur'an ayetlerine bakar bakar da bakar olur. Ancak o kadar olur ve Efendimiz ne iş yapar burada diye de kendilerine Kur'an inmiş gibi edepsizlik yaparlar. Şimdi onlara da bir ölçü olsun. Hani azatlık kabul etmeyen köleyiz kapısında mefhumunu anlatmak için söylüyorum. Arkadaşlar Bedir'de ne oldu? Bedir'de 10 kişiye okuma yazma veya okuma öğretenler ne oldu kafirlerden, müşriklerden? Azat edildi. Değil mi? Şimdi altın soru. Efendim büyük ikramiyeli soru. Cevabında büyük ikramiye var. O 10 kişiye okumayı öğreten müşrikler oradan ayrılıp gittiler. Öğrenenler ayrıldı mı Resulullah'ın yanından? Biz zaten okumayı öğrendik diye. He? Yahu bir insaf edip şu siyeri tarih diye bakmamak lazım kardeşler. Siyer bir talihtir. Bir talihtir. Bizim için büyük nimettir. Arkadaş da zafer işareti yapıyor zannediyorum Tom Master. Halbuki 2 dakikam var diyormuş. Yani sözü beğendi de zafer işareti yapıyorum diye. Evet yani evet. Mesele budur. Mesele budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey umid ederek gelmediler. Onlar ivazsız garazsız fedaki ebi ve ummi ve ruhi dediler. Sevgiliden bir şey ümid edene seven denmez. Seven kişi zaten her şeyini mebzuldür, verir. Gerçek aşık devamlı senin kendi ihsan, devamlı bir şeyler verdiğin, verdikçe de senin yanında bulunan değildir. Aa falanca beni çok seviyor. Verme bakalım bir şey yine duracak mı? Duracak mı acaba yanında? İşte sevenin ölçüsü şudur. Ya Rabbi bizim güzel amellerimiz dahil hepsini sen al. Bize verdiğin emanet zaten hepsi emanettir. Hepsini sen al. Bana sen lazımsın diyebilenler aşıktır. İvazsız garazsız sevenler aşıktır. Yoksa tasavvufta aşıklık esastır. Aşk da bir karşılık bekler sözü mecazi aşk için söylenmiştir. Şehvetle hakiki aşkı birbirine karıştıran insanları ikaz için söylemiştir bunu büyüklerimiz. Yoksa tasavvufun bahsettiği hakiki aşk da vücutsuzluk esası. Daha doğrusu tek vücut, vacibül vücut, Hazreti Allah yani bunun Türkçesi Türkçesi diyorum dikkat ederseniz, la ilahe illallah'tır. Evet, burada kalsın, bir nefeslenelim. Ondan sonra Mesnevi-i Manevi'de bu sözü nasıl açtığına hayretle Hazreti Pir'in nazar edelim efendim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, bir ara verdik ama bunu ara diye kabul etmeyin. Hele hele arada bir sohbeti arıyorsanız hiçbir zaman ara vermemiş sayılabiliriz de. Şimdi Hazreti Pir, Kuddüse Sirruhul Münir, yani Hazreti Mollâ-i Rum Kutbu Tasarrufu Rum diye meşhur olan Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi, Mevlana isminin nasıl verildiğini ve bunun itikat açısından özelliklerini daha evvelki programda zikretmiştik. Merak edenler baksınlar. Nasıl olsa arşiv programlarında bu bilgilere tekrar ulaşabilme, sohbetleri tekrar dinleyebilme imkanımız var. O yüzden tekrarla vakit kaybetmeyelim ve size mal olarak toparladığım efendim Mesnevi-i Manevi'den bazı kısımları zikredeyim. 484-502 arasında efendim ikinci cildin ve ikinci cildin efendim bulunduğu beyitlerle alakalı bir derc ettim efendim. Yani böyle beyitlerin aralarından değil de Mesnevi-i Manevi'den sizlere belli bölümleri seçerek aktarmak uygundur diye düşündük. Radyo programı yaptığımız için. Şimdi şöyle bir başlık var. Taklit her iyiliğin afetidir. Evet, yanlış duymadınız. Taklit. Taklit her iyiliğin afetidir. Şimdi kelimeyi şöyle bir tahlil edelim. Aşağıda anlatacak. Fakat yine de biz başlıklara dikkat edelim. Yani bir kere okumak sadece okumaktır. İkinci kere okumak üzerine düşünmeye vesile olur. Hele üçüncü kere okunur, düşünülürse çok iyidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı sözleri saadetle üç kere tekrarlamalarındaki murat da Allahu alem insanın öğrenmesindeki bu hikmete bağlıdır. Mebnidir demeyelim, alakadardır, bununla alakalıdır. Şimdi taklit, bir kere taklit nedir? Burada mefhum olarak geçen iyilik var, bir de afet var. Affedersiniz. Taklit, tefekkürsüz yapılan bir şeyin aynısını yapmaya çalışma, bir şeyi yaparken düşünmeden yapma haline denir. Mesela çocuk namazı bilmeden taklit eder. Şimdi bu taklit lazımdır. Ama bu taklit onu düşünmeye sevk ederse onun insanlığına ve o amelin sıhhatine işaret eder. Taklitte kalınırsa, taklitten ibaret zannedilirse iyilikler olmaz. Yani bir salih amel olarak düşünelim. Hani niye namaz dediniz de başka bir şey demediniz? Aslında taklit hangi açıdan olursa olsun kişiyi tamamen felç eder. Evet. Yani hangi sahadaysa o taklit, ferdi, içtimai, ailevi, dini, hangi sahada olursa olsun veya ticari. Yani falanca adam bu kadarı satıyormuş, ben de bu kadarı satayım. Filanca adam böyle yapıyormuş, ben de yapayım. Filanca adam böyle giyiniyormuş, ben de giyineyim. Filanca böyle konuşuyormuş, ben de aynısını söyleyeyim deyip hiç tefekkür etmeden nakledilen, taklit edilen, yapılan şeylere güzel iş denilmez. Hatta piyasada bile bir şeyin taklidi denildiğinde çok hoş nazarla bakılmaz. Adi bir malın bile taklidi olduğunda daha adi kabul edilir. Malın kendisi zaten adidir. Bir de onun taklidi olduğunda iyice adi kabul edilir. Peki ibadet gibi ulvi bir sahada taklit hiç yakışır mı? Taklit bir şey talim içinse, Öğrenmek içinse başta hep taklittir. Ama taklitte kalınması kişiyi insan yapmaz. Maymun da taklitçidir. 200 senelik Osmanlı tarihine, daha doğrusu kendi dedelerimizin tarihine bakalım. Bizim dedemizin dedesinin dedeleri, hatta dedesi olarak gibi kısa yaşadıklarını düşünürsek zorlu zamanlarda, 7-8 nesil evveline gidelim ve bakalım. Koskoca 3 kıtaya hakim olan bir devlet-i aliye-i Osmaniye'nin hiç düşünmeden bazı şeyleri taklit etmesiyle ne hale düştüğüne bakalım. Peki bu hamleler niçin yapıldı? İyilik olsun diye yapıldı. İyi mi oldu? Hayır, afet oldu. İşte başlık çıkıyor bile ortaya. Taklit tefekkürle yapılırsa, taklit tefekkürle yapılırsa, düşmanın yaptığı işi bile tefekkürle bir insan taklit ederse, düşmana bile galebe çalar. Ama taklidi bir Allah velisi bile olsa, sadece taklitte kalarak güzel bir amel de olsa, tefekkürden mahrum olduğu için, tefekkür insanda idraki öldürdüğünden, idrak de kalbi niyeti ortadan kaldırdığından, niyetsiz de amel olmadığından dolayı bütün iyiliklerin hepsi hapt olur, eptar olur, ortaya çıkamadan da berbat olur. Berbat niye diyoruz? Çünkü bir de yaptım zanneder. Sen o adama bunu yap dediğin zaman yapıyorum ya der. Namaz kılıyorum, kılıyorum. Kılıyorum ben namaz. Ama taklittesin işte bak, taklit de yap. Bu sefer namaza da giremezsin sonra. Hani namaz kılmasa, ya bak hayatında namaz eksik dersin. Ama tefekkürsüz yaptığından bu sefer onu da anlatamaz hale gelebilirsin. Şimdi bakalım taklidin nelerini ortaya dökecek Hazreti Pir. Taklit her iyiliğin afetidir. O sağlam bir dağ bile görünse hakikatte samandan ibarettir. Mukallit söz söylerken ağlasa bile habisin maksadı ancak tamahtır. Taklit eden kişinin tefekkür sahası ve kalbi sahası olmadığından dolayı ağlasa bile rol yapar. Mesela şimdi filmlerde görüyorsunuz. Yani oturursun dizi filmde, geçenlerde itiraf edeyim. Hani insanın kabahatini herkese söylememesi lazım, günahlarını. Allah settardır ama yani öyle bir rol yapıyor ki gayri ihtiyari gözünüzden yaş akıyor kardeşim. Halbuki adamın hemen daha bir metre ilerisinde bir kamera var. İyi ağladın diye alkışlayan bir yönetmeni var. Adam rol yapıyor yani, zaten sen de biliyorsun aslında. Fakat neticede bu taklit, adamı sen televizyonda veya filmde uçan bir kahraman bile görsen adam saman çöpü gibidir. Ağlarken görsen de adamın derdi nedir? Gişe rekorları kırmaktır. Bilmem ne toparlamaktır. Mesela dilenci yetiştiren bazı köyler vardır. Türkiye'de de var bu. Şimdi hangi köyler olduğunu söylemeyeyim. Allah muhafaza, baltayı taşa vururuz. Çocuğu alırlar, eğitirler. Ağla bakayım. Yüzün böyle, kendini acındır. Bayağı dedesi, atası. Çocuklara bu talimi verirler. Rol yapma talimi yaparlar, öğretirler. İşte diyor, taklitte kalan kişi ağlasa da aslında tamah eder. Neye tamah eder? Dinleyelim bakalım. Ağlar da yanık sözler söyler. Fakat kendisinde yanan yürek nerede? Yırtılan etek nerede? Evet, muhakkikle mukallit arasında çok fark vardır. Bu Davud aleyhisselam gibidir. Öbürü ses gibi. Birisi Davud gibidir, ses kendindedir. Diğerinin ise ses dışarıdadır o. Mesela bir şey kabul edin işte, bir cihazdan bir ses çıkıyor. Yani bak ne güzel konuşuyorsun diye kalkıp da teybinizi, CD çalarınızı öper misiniz? Ay mübarek CD çalarım benim. Gönlümü fethettin diye övgüler düzer misiniz? Mukallitle muhakkik arasındaki fark da budur diyor. Birisi taklittedir, birisi tahkiktedir. Mukallidin ağlamasına bile itibar etmeyin buyuruyor. Tabi burada bir nükte var dostlar. Şimdi daha evvel anlattığımız Hikem-i Atayi'de geçen mevzuyla da şöyle bir alakası var. Şimdi neydi? Seven sevgiliden bir şey ummaz. İvazı garazı yoktur. Sevginin kendisini ister. Dolayısıyla Allah adamının, Allah'la işi olan bir insanın başkalarının onu beğenip beğenmemesi, ona bir şey verip vermemesi, mevki, rütbe bahşedip edip etmemesine bakmaz. Fakat bakın, bu bizim anlayabileceğimiz, hani benim bile anlayabileceğim bir mevzu. Fakat şerhlerine baktığınızda şöyle bir nükte var burada Hazreti Pir'in. Burada nefse de işaret ediyor. Nefis sızlanır. Nefsini sen alırsın, bir şeyler tatbik edersin. Nefsin senden gibi görünür. Aslında ruhu taklit eder. Senin kalbindeki düşünceleri taklit eder. Sen bakarsın ki ya bu nefis bayağı adam oldu ya. Yani bayağı iyi bir şeye benziyor. Bu cihat ediyor, hacca gidiyor. Bak görüyor musun, namaz da kılıyor, peşimden geliyor. Sonra ipin ucunu bırakıverirsin. O oradan nemalanmak için bunu yapar. Sakın inanma. Nefis ölmez. Nefis ölümü tadıcıdır. Nefis ölümü tadıcıdır. Öldüğü zaman bile tam gebermez. Gebermesin de zaten tamamen bitmesin. Neden? Cennete girdiğinde sen nefsin olacak yanında. Evet tabii. Ruhun öne geçecek, nefis arkada kalacak. Şimdi nefsimiz önde, işi yapan o gibi görünüyor. Vitrin bu. Ruh da arkada. Ama bunu çok iyi kullanıyor. Hep sen eğer onun kalıbına riayet edersen, itibar edersen, kalıp kendisini ruhun yerine koymuş oluyor. Arz edebiliyor muyum? Fakat ruh arkadan feryat ediyor ama sen söz dinlemeyince veya ruha kalben ve aklen müracaat etmeyince kalıp kalbe hakim oluyor. Fakat neticede bu dünyada şöyle veya böyle yaşayan, fakat bir şekilde imanla göçen kişiler ne olacak? Cennete girdiğinde yine nefsani bazı isteklere kavuşacaklar. Meşru olan o isteklere, orada Cenab-ı Hakk'ın lütfettiklerine mazhar olacaklar. Ne olacak? Bu sefer ruh öne geçecek, nefis arkada kalacak. Dolayısıyla kişi ne kadar yemek yerse yesin, obez olma tehlikesi yok. Yaşlanma yok, defa hacet yok. Bir sürü nimetlere mazhar olacak. Latif olurmuş, şu olurmuş, bu olurmuş. Oraya girmiyoruz şimdi teferruata. Fakat neticede ruh önde olduğu için nefsin zaikası, zevk alıcı yönü bir şekilde baki kalacak. Nitekim ayeti kerimede küllü nefsin zaikatul mevt buyuruluyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Zaika kelimesiyle beyan ediyor. Cehenneme girecekleri beyan ederken de fezukul azab, yezukunel azab şeklinde azabı tadarlar buyuruyor. Bu zevk, zaik meselesi Kur'an'da müthiş bir ifade ve kavramdır. Şöyle bir baktığınızda acayip şeyler karşınıza çıkar. Neyse sözü uzatmayayım. İş taklitte kalırsa, yani nefsin iyi oluşuna aldanma, nefis dairesinde kalıp da ruh insanlarını taklit eder insanlara da aldanma. Çünkü onların maslahatı vardır. Ya bir mevkidir ya desinler diye yapıyordur. Yani hepimizde bu, Allah muhafaza sizi tenzih ederim, birçoğumuzda maalesef bu riya ve kibir vardır. Çokça söylediğimiz bir söz, İbrahim Hakkı Hazretlerine de ait olduğu söylenir. Olmasa sende kibir ile riya, sensin ol beytül kibriya. Bir daha söylüyorum. Olmasa sende kibir ile riya, sensin ol beytül kibriya. Sen zaten Allah'ın nazar ettiği bir beyt olursun. Kabe gibi olursun. Kabe ne ki? Kabe'nin içine putlar konulabilir. Ama kibirle riyayı tepeleyen bir adamın kalbine put girmesi imkansızdır. Zira o manevi sahayı bizzat Allah Teala kuşatmış, ihata etmiş ve korumuştur. Evet, şimdi devam edelim. Kendine gel, kendine. O hüzünlü sözlere kapılma. Öküzün üstünde yük var. Karnı feryat edip ağlıyor. Yükü öküz taşır. Karnı arkadan ses çıkartır. Gacur, gucur, anam, babam diye bakarsın karnından ses gelir. Halbuki karnı yükü taşımaz ki. Affedersiniz, öküz çeker. Şimdi anlatabildim mi demek istediğimi az evvel? Yani ruhundan sen bir şey aldıysan ne âlâ. Ama nefis çok iyi taklit eder. Nefis dairesinde bu işi yapıp bitirdiğini zannedersen bu bir beladır. İleride muhakkak bunun sakatlığını görürsün. Sanal ve sahte ortamda seyri sülük yapmış olursun. Hep söylüyoruz, dertleri sahte ve sanal olanların dermanları da sahte ve sanaldır.
Evet.
Ama mukallit de sevaptan mahrum değildir. Sevap görülürken ağlayınca da para verirler. Evet, hesap görülürken olacak. Yanlış okudum efendim. Hani mesela birisi gelir, abi Allah için diye gelir camına dayanır. Sen çıkartır ya, dersin ki bu sahtekar, belli biliyoruz zaten bunlar meslek icabı dileniyorlar. Ama böyle hesaba falan bakarken veya biri gelir, abi vallahi ölüyorum bitiyorum, dersin ki ya yalancı. Yani aldatıyor. Ama ne yaparsın, fazla terslemezsin. Sana zarar vermeyecek bir şey de def edersin. Çünkü sen aslında o derekeye düşmesinden dolayı karşıdakinin sen utanırsın. O utancından dolayı verirsin. Evet. Kafir de Allah der, mümin de Allah der. Fakat ikisinin arasında çok fark var. Yoksul ekmek için Allah der, müttaki kimse candan gönülden. Ya geldi mi Hikem-i Atayye'nin sözlerine? Seven sevgiliden bir şey ümit etmeyendir. Ümit etmemek demek ne demek? Ya bırak ya, o bizi sevmez manasında değil. Maslahatı yok. Bana ben bunu yapayım o da şunu verir diye düşünmeyendir. Yoksul adam sızlanır. Ne ekmek almak için. Manen züğürt olan adam, taklitte kalan da ben şöyle bir kapağı atsam cennete. Aman abi ne yapalım, işte Allah emretmiş. Kılmazsak yakacak şimdi. Bu kadar da yaratmış bakıyorum da hani bayağı iyi iş çıkartmış. Bari yani ibadet taat edelim yani, ayıp ya, onun da hakkı var yani falan der gibi. Sanki böyle bir memuruna bir şey ikram ediyor. Ya çalıştı o kadar ya, bir şey verelim yani. Yani günde bir saatimizde Allah'a verelim, ayıp olur yoksa. Tarzında takliden amel yapan bir kişinin bu çirkin tavrı, tefekkürsüz ve idraksiz hali onu insan yapmaz. Mesele budur. Onu insan yapmaz. Taklit eğer bir canlıyı insan yapsaydı maymunlar insan olurdu. Bayağı böyle maymunun o dal üzerindeki duruşunu seyret. Dişini karıştırışından şöyle düşünmesine, şekline, yemeği yiyişine kadar, ayıklayışına kadar zannedersin ki yani artist yani tam böyle bir adam bu kadar olur dersin. Fakat öyle değildir iş. Eğer yoksul söylediği sözün manasını bilseydi gözünde ne az kalırdı ne çok. Allah Allah Allah, ne Allah? Allah Allah, ya Rabbi borcumu şeye düzelsin. Allah'ım Allah'ım Allah'ım, niye ağlıyorsun ablacığım? Çocuğum şu KPSS'yi SBS'yi bir kazansın. Allah Allah Allah Allah, şu evi daha da büyütsek. Allah memur, sen amir. İyi iş ya. İyi iş yani. E peki nasıl olacak? Allah Allah için sevilir. Allah Allah için istenir. Sen kendi dairenden, kendi nefis gailenden kurtulmadan nasıl Hakk'a vasıl olacaksın ki? Ayağında prangalar var. Ne kadar hürriyetten, hür olmaktan bahsedebilirsin ki? Ekmek isteyen yıllardır Allah der, fakat saman için musaf taşıyan eşeğe benzer. Musaf taşır eşek. Sırtında kitap taşı. Neden? Şunu bir taşıyayım da yükü indirince saman yerim diye. Eğer insan, dünyadaki bazı insanlar desinler, etraftaki kişiler onu alkışlasınlar, ona bir şey versinler diye yaparsa, yahut daha beteri, ya burada şey yapayım kardeşim, öteki tarafa geçeceğiz baksana, o biçim şarap varmış, bilmem ne varmış, huri gılman, köşkler varmış falanca filanca, şu işi bir halletsek de öteki tarafa bir geçsek tarzında dar dairede düşünen, evet canlı olabilir, fakat murat edilen Hazreti insan olamaz, olamaz, olamaz. Cennete bazı develer girecek ashab-ı keyfin köpeği girecek. Şunlar girecek, bunlar çıkacak. Neyse, insan olarak oraya gelmek ayrı bir şey. Orada bulunmak ayrı bir şey. Farklı bir muameleye tabi tutulmak ayrı bir şey. Dudağındaki söz gönlünden doğup içini aydınlatsaydı, bedeni zerre zerre olurdu. Parça parça olurdu. O ağzından çıkan söz gerçekten gönlünden çıksaydı, takat getiremezdi ki. O cesameti, o kesafeti letafete dönüşürdü. Zerre zerre olurdu. Allah dağa Kur'an'ı indirdi, parça parça olurdu, indirseydi buyurmuyor mu Cenab-ı Hak? Demek ki o en başa bağladı. Taklitçi dağ gibi görünse de saman gibidir derken, aslında bu ayeti de şerh etmiş oldu. Daha doğrusu tefsirini yaptı. Şeytanın adı büyü yapmaya yarar. Sen de Allah adıyla maslahat bekliyorsan, onu bunu aldatıyorsan, Allah konuştuğun için başka işler yapıyor, ticarete işi döküyorsan, bizim Mustafa hocamızın bir tabiri vardır. Kendisi biraz şakayla karışık. Oğlum derdi esnafa, kardeşlerim bak duyun he, dükkanın kapısını sesli bir şekilde besmeleyle dükkanınıza giren, açan bir adama çok dikkat edin. Mümkünse satış, ticaret yapmadan adamı uğurlayın derdi. Neden? O adam besmeleyi çekse kendisi duyması lazım. Bana niye duyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbi, sanki hutbe verecek adam. Besmeleyi çek mübarek, sen sana kalsın besmele. Bana duyuruyorsan bir problem var demektir. Arz edebiliyor muyum? İşte şeytanın ismiyle büyü yapmak gibi Allah'ın ismini kullanarak insanları efsunlama der Hazreti Pir ve hem kendimiz için hem dışarıdaki alem için taklitten tahkike geçmenin ehemmiyetini beyan eder. Efendim burada bir nefeslenelim, ondan sonra 3. bölümde tekrar sizlerle olalım inşallah.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, 3. bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Evet, Hikem-i Ataiye'den de okuduk. Karşılık, yani mananın karşılığı yine mana olmalı. Manamızı biz bu beden gailesinde ve bu dünya denilen sahnede göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü biz mana sahibiyiz, manadan ibaret olmamız lazım. Aslında bu dünyada bir mana tahsili için madde planında gözlerimize serildi ve imtihan olarak da bu dünya safhasından maddeden manaya geçişi idrak etmemiz lazım. Bizim yazılım programlarımız maddede yazılmadı. Dikkat dostlar, dikkatli dinleyin. Bizim yazılım planlarımız ve yazılımımız maddede yazılmadı, manada yazıldı. En son mührünü bize de tanıtan Hazreti Allah, hani diyorlar ya, bizde kurduğu yazılımın hareket edip etmediğini, netice verip vermediğini, damgasını da kendi ruhi alemden, mana aleminden, dünyaya sevk etmezden evvel bu programı bize de tanıttı ve şu cümleyle, hani yüklendi kabul ediyor musun tarzında bir şey var ya, ve cihazı açmak için yes'e basmıyorsun, no'ya basıyorsun ya, en önce yoktur diyorsun hiçbir şey. La ilahe illallah gibi. Çünkü vardır Allah diye başlamıyor kelime-i tevhid. Aynı telefonun tuşuna bastığında en önce no'ya basarak çalıştırman gibi. Yoktur ondan başkası diyorsun. Hem bu kelime-i tevhidi talim ediyor, en sonunda da elestu bi rabbikum. Biz de bela diyoruz. Ha tamam, çalışmıyor, arızalandı diyemezsin. Son kontrol yapıldı. Bilakis ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Yani ne demek bu? Evet, biz dünyaya ineceğiz, birçok şey de yaşayacağız ama Rabbimiz olduğunu unutmayacağız. Program işliyor. Sen yazdın, yazılımın var. Elestu bi rabbikum demekti. ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onu sormuyorum. Tercümesini sormuyorum. Elestü bi rabbiküm ne manaya geliyordu? Meal ayrı şeydir, mana ayrı şeydir. Manası şuydu. Maksud ondan şuydu. Ne zaman Rabbim Allah dersen beni yanı başında bulacaksın. Elestü bi rabbiküm manası budur. Ne zaman Allah dersen, ne zaman beni tercih edersen ben senden uzak değilim. Burada anlaştığımız gibi. Ve seni bu aleme gönderdi. Ama Allah Teala için bir alem farkı yok. Zaman zemin de yok. Sen 60 yaşında olabilirsin. 18 yaşında da olabilirsin. Ama Allah'a göre yaş yok. Arz edebildim mi? Ruhuna göre de yaş yok. Ruh tarafına bakacaksın. Eğer bakmazsan o zaman yaş olur işin. Yani öyle yaş hesap edersin. Ondan yaşları hesap ederiz biz. Ruhu görmeyiz de yaşlanırız. Allah yaşlanmayı değil ihtiyar olmayı nasip eylesin. İhtiyar olmak seçilmek demektir. Hayırla işi olan, Allah'ı seçen adama ihtiyar denir. İsterse yaşı 15 olsun. Ama bunu seçmeyen bir insan 70 yaşına da gelse, onu Gezi Parkı'nın önünde de görebilirsin. Ona ihtiyar denmez. En fazla yaşlı denir. Arz edebiliyor muyum? Neticesi de havanda su dövmektir. Ya da tencere kapaklarına vurmak gibi olabilir. Ömrü böyle geçebilir. Siyasi mi konuşuyorum? Hadi ya, hiç alakası da yok. Sadece bu coğrafyada yaşayan ve işin aslında nereye dayandığını fark eden ve biraz da doğruları konuşmak icap ettiğine, azıcık da olsa tarafımızı belli etmek, bir taraf olduğumuzdan değil, bir siyaset olduğundan değil, hakça konuşmak icap ettiğinden hadiseyi aktarıyorum. İşte biz bu hayata bunun için geldik ama burada kalalım diye değil. Dünyaya gönderildik ama buraya ait değiliz. Toprakta doğum yaptık ama göklere çıkacağız. Balçık için değil. Hindinin altında, hindi kuluçkaya yatmışlar Hazreti Mevlana. Altında da ördek, kaz şeyleri var, yumurtaları var. Kazlar uçacaklar veya suya gidecekler. Ama kuluçkaya yatsın diye iri de olduğu için hindiyi oturtmuşlar. Şimdi hindi üzerinde oturuyor, yumurta çatlıyor, içinden çıkıyor, pat pat pat pat suya koşuyor tabii, insiyaki olarak. Şimdi bir yandan onu hindi gagasıyla alır, nereye gidiyorsun der, kendi yavrusu zanneder. Onun içinden de suya gitmek vardır, uçmak vardır. Şaşırır, boğulur zanneder hindi. İnsanın nefsi de böyledir. Nefis kuluçkaya yatırılmış hindi gibidir. Bu toprağa ait olduğunu zanneder senin. Sen topraktan yaratıldın ama gökler için yaşıyorsun. Senin alemlerin semavatın da ötesinde. İşte sen bunu bu dünyada tahsil etmen lazım. Eğer mananı maddeye satarsan, satılır. Yusuf'tur bu. 3-5 kuruşa da satılır. Ağırlınca da altına da satılır. Bir kadın için de satılır. Bir vezir için de satılır. Babamız bize kalsın, babamız bize layıkıyla hizmet etmiyor diyerek başka garazlar içinde düşmanlık edilip satılabilir, atılabilir. Fakat hakikat Yusuf gibi ise, hakikat daima bağlı olduğu yerden feyiz alıyorsa, gelir tekrar Mısır'a sultan olur. Esas mevkiine çıkar. Fakat bir anda olmaz. Ama bir anda olur. O an için hep çalışmakla olur. Arz edebildim mi efendim? Şimdi Hikem-i Atayiye'de şöyle bir söz var. Nefislerin meydanları olmasaydı, gönül yolculuğu, seyri sülük gerçekleşmezdi. Nefse bir saha açılmasaydı, seyri sülük de olmazdı. Neye gidecek, nereden uğrayacak da yürüyecek? Menzil olur muydu? Nefisler olmasaydı, belli mertebeler, duraklar olur muydu? Bu şuna benzer. Ankara-İstanbul arasında bir hat var. Veya kıtalar var. Amerika kıtası, Avrupa kıtası var. Bunlar kıta olmasaydı da isimden ibaret olsaydı ne derdin? Avrupa'dan Amerika'ya geldim, bitti. Uçak yok, bir şey yok, hiç mesafe yok ki çünkü. Coğrafya yok. İnsan sadece gönülden ibaret olsaydı seyri sürük olmazdı. Müthiş bir söz değil mi? Anlatamıyorum ki. Ehli diyelim. Ehli konuşsa muhakkak anlatır. Ehlini bulunca. Ama işte bu kadar, hiç olmazsa özenmek için, hiç olmazsa zemin açmak için biz burada bir paket açalım. İleride bu paket genişletilir, düzeltilir, artar, eksilir. İnşallah varisleri çıkar. Gönülden ibaret olsaydık mesafe olmazdı ki. Bu kadar seyri suluk, mücadele niçin lazım? Nefsimiz en büyük düşmanımız. Kafiri, küfrü, zorlukları, şeytanı, oho, bir sürü menzil, bir sürü dağ tepe. Nasıl geçilecek bunlar? İşte nefislerin meydanıdır bu. O zaman şöyle bir mana çıkıyor. Zaten nefis için açılmış bir meydana, bir de sen nefsi, hadi yürü bakalım istediğin gibi yayıl dersen, nefis meydanını nefse bırakırsan, küfür meydanını küfre bırakırsan, oradan bir hidayet çıkması mümkün olur mu? Olmaz. Seyri sülük, nefis meydanında mananı göstermek için sana verilmiştir. Gönül kendisini gösterecek. Madde planına aktarıldın. Devam ediyoruz. Çünkü seninle onun arasında rıhlet ve yolculuğunun kat edebileceği bir mesafe olmayacak. Yine seninle onun arasında vuslatını mahvedip ortadan kaldıracağı bir menzil ve uzaklık bulunmayacaktı. Çünkü gönül Allah Teala'nın nazargahı ilahisidir. Sırf gönülden ibaret olunsaydı seyri süluka ihtiyaç kalmayacaktı ki. Arada perde yok. Arada hicap yok. Neyin seyri sülukunu yapıp neyi kat edecektin? Neyin cihadını, mücadelesini, hesabını, kitabını yapacaktın? Bir başka deyişle dedik ki geçen derste, Hikem-i Atayiye'de söylenilen sözleri değil, söylenilmeyen sözlere işaret vardır. Ne demek? Sadece gönül mü işliyor bu alemde? Gönül sahasın var. Hayır. O zaman şunu bil ki, gönlündeki Allah sevgisi sana yetmez. O sevgiyi hayatına tatbik etmen lazım. Ben içimden seviyorum. Nereden seversen sev. Dışarıya ne çıkıyor? Dışarıya ne çıkıyor? Sen 3 ay geçsin hiç evi arama. Bir kere merhaba deme. Sonra içinden de ki, biliyor musun ben deli divaneyim aslında, beni bekleyen bu insana de. Böyle bir şey var mı? Sonra geçen derste de söyledik. Biz sadece gönlümüzdekinin içindeki duygudan ibaret olsaydık ve bizden başka bir şey istenmeseydi, Allah bu kadar peygamberi, şeriatı, kitabı niye gönderirdi? Madem ki sırf gönül sahası yok, nefse açılmış bir saha var. Bu nefis vitrininde, bu nefis vitrininde bu görünecek. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi şöyle der. Seni bir adam elinden tutsa, tarlanın ortasına getirse, eline su kovasını, tırmığı, çapayı, kazmayı verse, ondan sonra da haydi dese, dönüp gitse. Şimdi sen o adamın arkasından bakıp bakıp, Allah Allah, ya bu adam acaba ne demek istiyor? Yani getirdi beni tarlaya bıraktı, su kovasını koydu, tırmık, bel, kazmayı da yanıma koydu. İşte biraz da tohum falan bir şeyler, acaba adam bir şey mi demek istiyor diyen bir adama ne gözle bakarsınız? Herhalde aptal bu adam dersiniz. Hazreti Pir ne buyuruyor biliyor musunuz? İşte ey insan, Allah sana el vermiş, ayak vermiş, baş vermiş, kafa vermiş, göz vermiş. Daha ne etrafına bön bön bakıyorsun? Anlasana, bu eller iş yapacak. Bu yol, bu ayaklar hak yolda gidecek. Bu göz hakkı görecek. Bu dil hakkı söyleyecek. Ve bunları yapabilmek için hakkı işitecek. Daha ne etrafına bakınıyorsun da hiçbir şey yapmadan oturuyorsun diyor. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi. İşte seyri sülük lazım mıdır? Lazım mı? Neden? Nefis denilen bir saha açılmıştır. Nefsin meydanı ortadadır. O zaman seyri sülük lazımdır ki gönül kendisini göstersin. Tefekkürsüz taklitle bu işler olmaz. Taklit olursa gönül bu işte bulunmaz. Gönül bulunmayınca bir mesafe kat edilmez. Mesafeyi Allah Teala'nın verdiği emaneti bulmak için kat etmeyen kişiye insan denmez. İnsan yaptığı işi Allah Teala'nın muhabbeti adına yapar, karşılığını da ondan bekler, onunla iş görür. Hepsini birleştirdiğinizde Hikem-i Atayiye'nin ve Mesnevi-i Manevi'nin bizlere neler söylediği gayet aşikar bir şekilde görülmektedir. Evet dostlar. Evet dostlar. Şimdi şöyle bir şeyi de okuyarak huzurlarınızdan müsaadeyi isteyeceğim. Köylünün biri, Mesnevi Manevi'den okuyorum. Köylünün biri öküzünü ahıra bağlamıştı. Arslan gelip öküzü yedi. Sonra da yerine geçip oturdu. Sahneyi herhalde canlandırabiliyorsunuz zihninizde. Ahıra bağlıyor. Hele hele bizim böyle Karadeniz'de bazı yerlerde soğuk oluyor diye kışlar çetin geçiyor. Düz yer bulmak da zor oluyor. Bir de affedersiniz hayvanın, malların sıcaklığıyla evde ısınsın, zeminden soğuk almasın diye ahırları evlerin altına yaparlar. Hatta ben ilk gittiğimde köye aklım çıkmıştı. Geceliğin girdik, hadi şurada yatacaksınız dediler. Kapıyı açıp içeride yürüdüm, iki adım attım. Aşağıdan baldır, güldür, kümbe, pat falan ses. Bir de arkasından bir möğleme. Şimdi yapmıyorum, gülmekten kırılırsınız diye. Aklım çıktı ve tavana zıpladım. Zaten zıplamaya hacet yok. Kafam tavana değecek şekildeydi. Basıktı yani. Ne oluyor dedim ya. Ha dediler ki aşağıda ahır var. Heh dedim, şimdi tam yerini bulduk. Biz de üstünde yatacağız zaten. Dediler ki burada hem kış çetin geçer, ısıtıyor, evi de ısıtıyor. Hem affedersiniz haşa huzurdan, mallar da hayvanlar da daha korunaklı oluyor diye. Neyse. Adam ahıra kapatmış. Böyle miymiş ahırı? Evinin altında mıymış? Yan tarafta mıymış? Bilmiyoruz. Muhtemelen biraz uzakta. Arslan girmiş içeriye. Öküzü afiyetle yemiş. Sonra da tabii uyuyacak. Öküzün oturduğu yere, samanların arasına uzanmış, yatmaya başlamış. Arslan bu böyle. Kedi değil ki korksun. Evet. Köylü geceliğin ahıra girip karanlıkta köşeye bucağa el atarak öküzü aramaya koyuldu. Tabii şimdi böyle sigortayı açıyorsun, şak diye elektrik düğmesini, aydınlık olmuyor. Efendim karanlıkta el yordamıyla geliyor, neredesin diyor falan filan, böyle öküzü arıyor kendince el yordamıyla. Ondan sonra elini atıyor, böyle öküzü aramaya başladı. Elini aslana sürtmekte, sırtını efendim yukarı aşağı okşamaktaydı. Öküz zannediyor arslanı. Böyle diyor ya, burada mısın diyor. Başlıyor sırtını eliyle tımar etmeye aşağı yukarıya. Ah diyor, yoruldun mu falan filan. Aslanı seviyor, farkında değil. Karanlık çünkü, görmüyor. Elini aslana sürtmekteydi. Şimdi aslan da diyor ki bu arada, şimdi diyor aydınlık olsaydı adamın ödü patlardı diyor. Beni görmüyor da böyle sırtımı sıvazlıyor. İyi dinleyin lütfen. Çok iyi dinleyin. Ödü patlar, yüreği kan kesilirdi. Fakat şimdi pervasızca beni okşuyor, kaşıyor. Çünkü gece vakti beni öküz zannediyor demekteydi. Şimdi Cenab-ı Hak da şöyle der diyor Hazreti Mevlana. Ey mağrur kör! Tur dağı benim adımdan paramparça olmadı mı? Eğer biz kitabımızı dağa indirseydik dağ parçalanır, yerinden kopar, başka bir yere göçerdi buyurmakta. Şimdi dağ bile o kelamullahı işittiğinde parça parça oluyor. Dağ kelama, hitaba mazhar olduğunu hissettiğinde, çünkü haşyet kelimesi, şimdi girmiyorum vaktimiz dar, korku kelimesinin karşılığı değildir. Haşyet neden korktuğunu bilmenin adına denir. Havf neden korktuğunu bilmemeye denir. Haşyet korktuğun şeyi tanımaya denir. Tanıdığından dolayı korkmak. O yüzden peygamberlerde haşyet vardır, korku yoktur. Evliyada da korku yoktur. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Dikkat edin o Allah velilerine ki, Sure-i Yunus, onlarda ne bir korku vardır ne de hüzün denilmesinin sebebi bu değil midir? Çünkü onlarda haşyet vardır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde innema yahşallah min ibadihi ulema. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihi ulemâ, Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir diye işaret edilen oradaki korku, neden korktuğunu, celal ve kemal ve cemal sahibi olan Hazreti Allah'la arasının açılacağını bir hakkın idrak eden, taklitte kalmayan hakiki ilim sahiplerine işaret vardır. Efendim hızlı konuşuyorum ama yoğun geçiyor. Lütfen o sebepten dolayı dikkatli dinleyiniz. Bendeniz siz Moral FM dinleyicilerinin altyapısını tahmin ederek konuşuyorum. Lütfen bu sözleri çok dikkatli dinleyiniz. Şöyle toparlıyorum efendim. Tur suresi Tur dağına da işaret ediyor. Biliyorsunuz Hazreti Musa aleyhisselam Yahudiler tekrar bıraktıkları yerlerde buzağa şuna buna tapar hale geldiklerinde ne yaptı? Cenab-ı Hak Tur dağının üstündeki kütleyi yerinden koparttı. Ve rafa'na lekumut tur. Onların üzerine getirdi, kaldırdı dağı, havalandırdı, tepelerine indiriyor. Yahudiler de ne yaptılar? Hani gözünüzde canlandırın, secdeye gittiler korkularından. Ama bir yandan da yukarı bakıyorlar. O yüzden Beni İsrail'in namazı, Yahudiler alınlarını secdeye koymazlar, yanaklarını secdeye koyarlar. Yanlarını koydular böyle, yan taraflarını koyup bir yandan da bir gözle yukarıdan inen taşa bakıyorlar. Yani kabul ettik tamam ama düşecek mi diyorlar yani pek. Orada hala bir anlaşma var. O yüzden de aşk ehli değildir Beni İsrail. Aşktan bir haberdir. Aşkı Musa, İsa talim etmiştir o zümreye. Hepsini beraber de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cem etmiştir. Şeriatla muhabbet Efendimiz de cem olmuştur. Anlayana söyledik bunu da. Dağları görmedin mi hitaptan hopladı da kalktı. Un ufak olmadı mı benim haşyetimden kelamıma mazhar olan dağlar? Peki sen şimdi karanlıkta hem nefsini küçümsüyorsun. Karanlıkta dünya karanlığında sıvazlıyorsun. Ahirette gün olduğunda bir gün doğacak. Bir bakacaksın ki sırtını sıvazladığın seni yutmak için bekleyen aslanmış. Hakikati de sen nefsini bilmediğin için Rabbini de bilmedin. Rabbinin kelamını da öyle gevelenecek bir kelam zannettin. Fakat gün gelir de yevmi mahşerde kendisi kendinden bu kelamı söyleyince erimeyen, un ufak olmayan bir alem kalmayacak. Hikem-i Atayiye, Mesnevi-i Maneviye sizler içindi. Muhatabı olan, kalbi olanlar içindi. Vesselam, Allah'a emanet olun.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.